Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum yapımcı Mustafa Oğuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi yapımcı dedim ama o kadar eksik, o kadar kısa kaldık ki. Mustafa Bey'i, Mustafa Oğuz'u çoğunuz tanıyor olabilirsiniz. Yaptığı işlerden özellikle Moss Production'ı biliyor olabilirsiniz. Açık hava konserlerinden tanıyor olabilirsiniz. 40 yılı aşkın bir süre. Ama yine de gazeteci Selin Ongun onunla ilgili olarak sahnedekiler için ünlü ve önemli, sokaktakiler için şöhretli olmayan bir isim yazmış. Belki de öyledir. O nedenle özetlemek zor da olsa birkaç şey söyleyeyim. Mustafa Oğuz sahne organizasyonlarına lisede başlamış. Bu işi üniversitede Timur Selçuk konserleriyle profesyonelleştirmiş. Bir efsane olan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın sahneye konulmasında önemli bir rol oynamış. Batılı anlamda menajerliğin Türkiye'deki ilk adresi olmuş. Masar Fuat Özkan'la başlamış menajerliğe, 16 yıl Sezen Aksu'yla çalışmış. Moss Production'ın kurulması, pek çok önemli konser, televizyon maceraları derken Rumeli Hisarı ve Harbi Açık Hava'yla açık hava konser geleneğini başlatmış. Televizyon dünyasına ikinci baharla girip Sıla gibi pek çok sevilen dizinin yapımcılığını yapmış. Sinemada da Issız Adam'dan Gönül Yarası'na pek çok önemli filme yapımcı olarak imzasını atmış. Bir kitap almışım, koymuşum kütüphanenin bir tarafına. Yorma Birader ismi Doğan Kitap'tan çıkmış. Nehir Söyleşi'yi yapan kişi Selin Ongun. Şahane bir gazetecilik yapmış. Üst başlığı da var kitabın. Mustafa Oğuz anlatıyor Türkiye'nin neşeli günleri. Şimdi ben Mustafa Bey'i uzaktan tanıyorum tabii ki. Yaptığı işleri biliyorum zannediyorum kendimi. Ortak arkadaşlarımız saysak bir saatte 100 kişi çıkar ama hiç bilmiyormuşum. Ben Türkiye'nin neşeli günlerini, güzel günlerini, çok değişik günlerini, sanatlı günlerini kitabından, söyleşilerinden okudum ve konuk etmek istedim. Tekrar hoş geldiniz diye Mustafa Beyciğim.
Teşekkür ederim.
Çocukluğunuzdan bahsedelim ilk önce. Siz tam bir Anadolu yakası, şaşkın bakkal çocuğusunuz aslında.
Evet, aynen öyle. Suadiye, şaşkın bakkal.
Hı hı. Aynı zamanda belli yılların İstanbul'unu da görüyoruz sizin kitabınızda. Şaşkın bakkal, sayfiye yeri, Nişantaşı'ndan, Teşvikiye'den, Gümüşsuyu'ndan insanlar yazlık olarak gidiyorlar ve hani orada bakkal açmak bile şaşkın bir bakkalın yapacağı iş gibi algılanıyor.
Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Babam da ilkokulu şaşkın bakkal, Erenköy 38. ilkokulda, aynı okulda ben de okudum ilkokulu. Hı hı. İlkokulu bitirdiği sene babamın işte dünyadaki bugünle karşılaştırılan global büyük olay olarak bilinen 29 krizi Amerika'da başlayan, hı hı, Türkiye'nin de etkilenmesi olmuş elbette. Büyük babamın işleri de çok yolunda gitmediği için aileyi alıp ata memleketi Kemaliye'ye, o zamanki adı Eyin, hı hı, Kemaliye'ye göç etmeye karar vermişler. Babaannem işte 20 kuşak İstanbullu, hiç itiraz etmemiş. 3 çocuğunu alıp biri babam Kemaliye'ye gitmişler. Babam okuyamamış, 12 yaşından sonra orada çalışmaya başlamış mecburen. Hı hı. Böyle bir hayatı olmuş.
Ama aslında çok da iyi bir öğrenci ve biraz da aklı kalmış değil mi?
Çok çok, hı hı, entelektüel denebilecek düzeyde çok okuyan, dergi, kitap, araştırma, her şeyi çok geliştirmiş bir insandı kendini. Vizyonu çok iyiydi.
Hı hı hı. Ya özellikle şunun için sordum. Sonrasında Saint Joseph'e gittiğinizde de babanız hep çok iyi okumanızı istiyor. Bugün de tanıdığımız sınıf arkadaşlarınız var ama siz çok çalışkan bir öğrenci sayılmazsınız değil mi?
Hiç değildim. Çok haylazdım. Hiç sevmedim bir de Saint Joseph'i. Okul olarak bir spor faaliyetleri açısından çok sevdim. Yani aktif olarak spor yaptım sonra bir dönem hayatımda. Çalışmaya başlayana kadar ama o okulun disiplini bana çok aykırı geldi. Çok çok kötü bir talebeydim. Yani dediğim gibi çok iyi eğitim alma imkanım varken ben bu eğitimden yararlanamadım. Yani Hiç istemedim, ne bileyim, haylazdım yani. Hiç cazip gelmiyordu okul bana.
Bu arada neredesiniz? Bize biraz anlatsanıza Mustafa Bey. Arkanızdan şahane sesler geliyor.
Çatalca'nın Karadeniz sahilinde bir köyü, Podima buranın adı, eski adı. Şimdiki ismi Yalıköy. Eski bir göçmen Rum köyü aslında. 1979'dan beri ben gelir giderim bu köye. 90 yılında ev yaptım ormanın içinde. Bu pandemi olayından sonra ben kendimi buraya attım. 2 ayı geçti. Burada hayvanlarım işte böyle ormanın içinde yaşıyorum. Bir şanslıyım bu anlamda. Horoz, hindi filan sesleri gelirse yadırgamasın dinleyenler de. Hem felaketi de tavus kuşu. İnanılmaz bir sesi var. Berbat bir sesi var. O kadar güzel hayvanın. İnşallah o söyleşi sırasında bağırmaz hiç.
ya umarım. Şimdi okul yıllarınızdan bahsediyorduk. Mesela Enis Batur o yıllarda sizin sınıf arkadaşınız. Mehmet Altan bir alt sınıfta. Hadi Ulu Engin'le siz sıra arkadaşısınız değil mi? Öyle bir kadro aslında.
7. sınıfta Hadi Ulu Engin, Enis Batur, ben üçümüz beraber oturuyorduk, sıra arkadaşıydık. Biz Hadi ile 7. sınıfta kaldık. Enis Batur bir üst sınıfa geçti. Biz 7. sınıfı bir daha okuduk. Mehmet Altan geldi bir alt sınıftan. sonra 7. sınıfı geçtik. 8. sınıfı da Hadi ile ben 2 sene okuduk. Yani ben ortaokulu 7 senede bitirdim. Hadi de öyle.
Ama ne kadar değişik, başarılı insanlar olmuşsunuz. Benim dikkatimi şu çekti. Kitabın bir yerinde diyorsunuz ki ben aslında iyi okumadığım için diyorsunuz. Bayağı çabaladım, risk aldım işlerimde. Bunun da bir etkisi oldu. Yani kötü de olabilirdi. Aslında çok iyi okumuşsunuz gibi geliyor dışarıdan bakınca. Zor okumuşsunuz ama. Bu arada voleybol ve basketbol takımlarında yer almışsınız okulun değil mi?
Evet. Sonra o zaman profesyonel değildi voleybol ama yarı profesyonel, işte İETT takımı, müessese takımları önemliydi o dönem. Ben İETT takımında oynuyordum. Asansörcü kadrosundan maaş alıyordum, işte okurken bir taraftan para kazanıyordum. Okul bittikten sonra bıraktım sporu çünkü çalışmam lazımdı, çalışmaya başladım.
Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet Fuat da voleybolda antrenörünüz. Ne kadar ilginç. Yani
kısa dönem evet.
Fransız dili ve edebiyatı okumuşsunuz. Ama daha önce siz gösteri dünyasına lisede giriyorsunuz aslında değil mi? Siz bize anlatsanıza o dünyaya nasıl girdiniz? Neler yaptınız arada? Otelcilik de var, bellboyluk da var. Her şey var maşallah.
İşte yani para kazanmam lazımdı. Sporu bıraktım. Ondan sonra bir 6 ay kadar Sheraton Oteli açıldığında müracaat ettim. Orada çalıştım. Bu arada sendika faaliyetleri çok yoğundu. Greve katıldık. Grevde kovulduk. Bir ay sonra ben Fındıkzade'de Anka Oteli diye bir otelde gece müdürü oldum. 1,5 senede orada çalıştım. Orada da yine işçileri turizm işe kaydettirirken falan genel müdür ve patronla aramız açıldı. Oradan da atıldım. Zaten İngiltere'ye gitmeye niyetim vardı. İngilizcem yeterli değil diye. İptal kursuna gidiyordum. İşte atılmak pek fark etmedi. Epeyde para biriktirmiştim. Şimdi bu arada ben üniversite yıllarında otelde çalışırken de konser organizasyonları yapmaya başlamıştım bir taraf.
Evet, Kalamış Lisesi ben, değil mi?
Yani Kalamış Lisesi'nde işte müsamerelerde takdimcilikle başladı. Sonra okul içinde Moğollar konseri gibi, işte Dönüşüm diye bir grup vardı, Halit Kakınç falan, onlar falan, böyle birkaç konser düzenledim. Baktım ki bu güzel oluyor. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde de yapmaya başladım. Sonra başka okullarda yapmaya başladım. Bu iş hoşuma gitti, öyle başladım. Sonra Timur Selçuk'la yollarımız kesişti bir şekilde. Paris'te yaşadığı yıllar. Yazları geliyordu. Onun menajerinin yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Öyle öyle, sonra menajeri ayrıldı. Ben yapmaya başladım konserleri. Artık üniversitedeyken Timur Selçuk'un konserlerini de organize etmeye başlamıştım. Piyanolu, resitaller vesaire. Fakat gönlüm hep şeydi, turizmdeydi. Yani o anlamda kendimi geliştirmek istiyordum. Dediğim gibi İngilizcemi geliştirdim de İngiltere'ye gittim. Orada lisan okulundayken Melih Kibar da İngiltere'de, o da kimya mühendisi olmuş, master için gelmişti. Galler kısmında, Swansea, Galler'in Swansea diye bir yerdeydi. Ben Kent tarafında Ramsgate'deydim. Yani İngiltere'nin iki ayrı ucundaydık, güneyinde. Bir hafta sonu o bana geldi, bir hafta sonu ben ona gittim. O arada da Erol Elgin'le işte öyle bir şey diye bir şarkı yapmışlar, o bana anlatıyor. Şarkı çok tutmuş. İşte Erol menajer arıyormuş. Melih de sen yapar mısın? Ben dedim şey, turizm. Yani ben tekrar şeye bulaşmak istemiyorum dedim, organizasyon işine. Öyle konu kapandı. Sonra Türkiye'ye döndüğümde Melih bahsetmiş Erol'a. Erol görüşmek istedi. Erol Elgin'i de çok az da olsa tanıyordum. Yani yine lise yıllarında takdimcilik yaparken Göztepe'de Luna Park vardı.
Evet.
Orada Göztepe'deki Luna Park'ın içinde bir gazino açılmıştı. Orada da 5 gün süren bir serüvenim oldu takdimci olarak. O programda da Erol Elgin de vardı. Ama ünlü değil. Yani hatta benim takdimci olarak ismim daha büyük yazıyordu ilanlarında. Oradan bir tanışıklığımız vardı. İşte Erol geldi Suadiye'de, onun da evi. Sohbet ettik falan. O kadar zarif ve hoş bir insan ki ısrar ediyor. Hayır diyemedim. Öyle başladım. Bir dönem sürdü, bir sene kadar. Sonra araya askerlik girdi. Askerden sonra yine ben turizme dönerim diyordum. Çünkü Erol'la çalışırken gazino çalışmaları falan, o ortam çok hoşuma gitmedi. Sevdiğim bir hayat değildi. Askerden döndüm, fakat askerliğim sırasında işte Silvan'da falan berbat bir askerlik yaptım ben. Sarıldım, epey sıkıntı çektim. O dönem Erol çok yardımcı oldu. İşte paşaları arıyor, şey yapıyor. Ben de şey bir adamım, hem anarşist. İşte başım derde giriyor, mahkemeye veriyorlar. Ordu evinde yatacağım diyorlar. Ben evde kalıyorum Kürt mahallesinde. Ondan sonra mahkemelik oluyoruz. Yani çok şeyi oldu Erol'un. Dönünce hayır ben çalışmayacağım diyemedim. Yine çalışmaya başladık ama tam tüyecektim. Turizm için de iyi fırsatlar çıkmıştı. O arada Egemen Bostancı'dan bir teklif geldi. Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali. Şahane. Egemen Bostancı ile tanıştık. Orada başka bir dünya gördüm. Ufkum değişti. Yani onun, Egemen Bostancı ile sohbetlere başladık. Onun hayalleri, vizyonu falan çok etkiledi beni. Hadi dedim bir süre daha şey yapayım, deneyeyim. Sonra zaten provalar sırasında şeyin, Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın yapım koordinatörlüğü bana kaldı. Sadece Erol'un menajerliği değil, bilfiil orada da çalışmaya başladım. Öyle öyle bir 4 sene Şan Tiyatrosu Egemen Bostancı ile böyle bir kariyerim oldu. Çok önemli yıllardı benim için. Çok şey öğrendim.
Egemen Bostancı çok enteresan bir insanmış. Yani çok genç yaşında kaybetmişiz maalesef. 47 evet. Galiba. Evet. Ama çok büyük değerler katmış Türkiye'ye. Siz ondan öğrendiklerinizi de anlatın isterim. Bir de Hisseli Harikalar Kumpanyası. Bugün pek çok genç belki ismini duydu. Enteresan bir ismi var. Ama niye efsaneydi? Çok büyük bir efsaneydi, değil mi?
Evet, aynen öyle. Çünkü çok çok bizden bir olaydı. Yani müziği bizdendi. Melih Kibar'la Çiğdem Talu.
Çok güzel bir şey söylediniz.
Hikayesi çok bizdendi. Bir gezgin çadır tiyatrosunun hikayesi. Yani oradaki karakterler bizdendi. Yani tamamen insana dokunan müziğinle, dansları bizdendi. Oytun Turfanda'nın koreografisi. Dekoru Osman Şengezer bir çadır tiyatrosunu sahneye taşımıştı. Hı-hı. Yani çok bizden bir hikayeydi. Bizim Türk halkı aslında müzikal sevmez. Yani evet. Londra'da, West End'de giderler, Broadway'e giderler gitmiş olmak için. Yani çünkü müzikle anlatılan bir şey çok cazip gelmez. Hikaye de bizden değil. Hı-hı. Bir müzikali maydanoz Showland'e getirdiler. Finalinde de Londra'da da seyretmiştim. Bütün salon ayağa kalkıp dans ediyor. Hı-hı. Yani böyle bir yükseliyor olay. Türkiye'ye geldi maydanozda aynı şey. Araya animatörler de soktular. Kalksın dans etsin diye. Olmuyor. Müzik bizden değil. Onun finalinde 9-8'lik bir müzik çalsa herkes şakır şukur göbek atacak. Bizden değil. Bakın enteresan bir şey. Yıllar sonra müzikal yaptım tekrar. İzmir'in Kızları diye. Çoğu kişi Hisseli Harikalar'a gönderme yaptı o işle ilgili. Çin sırrı bizdendi o da. Yani hikayesi Urla'da geçiyor. Yerel bizden bir hikaye. Müzikleri Sezen Aksu'nun tamamen bu toprağın şarkıları. Ritmiyle, sözüyle, her şeyinle. İnsanlar finalinde de kalkıp hep beraber dans ediyorlar. Çünkü bizden bir hikayeydi.
Evet, çok güzel bir formül. Bir de acayip bir kadro var. Erol Evgin, Nevra Serezli, Mehmet Ali Erbil, Adile Naşit, Ayşen Guruda, Ayten Arman, İlyas Salman, Belkıs Dilligil, Asuman Arsan, Turgut Boralı, Yüksel Gözen, Kartal Kağan. Değil mi? Ne ekip yani. Evet. Çok çok acayip. Bir de hatta enteresanmış. Mehmet Ali Erbil'i biz çok oradan biliriz. Hani Küheylan'dan da çok konuşulur, bilinir ama ben bilmiyordum. Huysuz Virjin ismiyle tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu aslında o rol için düşünülmüş ve reddetmiş. Ben de kitaptan öğrendim mesela bunu.
Evet, ben olaya dahil olduğumda o aşama yaşanmış daha önceden. Oradan biliyorum ben. Biz çalışmaya başladığımızda ilk Betül Mardin'in evinde Nişantaşı'nda Haldun Dorman bir toplantı yaptı, okuma provası. Orada Mehmet Ali Erbil vardı zaten. Yani daha öncesinde ilk proje yapılırken Huysuz Virjin düşünülerek bu projeye başlamış. Haldun Dorman.
Ya ne enteresan. Yani
o sahnedeki kadın kılığında çıkan erkek hikayesi Huysuz Virjin için düşünülmüş. Anlaşamayınca o dönemde Küheylan'da Mehmet Ali Erbil büyük sükse yapmış. Herkes onu konuşurdu o yıllarda. Onun üzerine Mehmet Ali Erbil'e şey yaptılar ve onun için de çok hoş bir iş oldu Mehmet Ali. Mükemmel oynadı o rolü zaten.
Evet, bir de Şan Tiyatrosu'nu siz bayağı tadilattan geçirmişsiniz, yepyeni bir yer yapmışsınız. Bir de Egemen Bostancı'yı atlamayalım. Yani ben gazetecilikten başladığını bilmiyordum mesela. Cumhuriyet'te aslında başlamış kültür sanat gazetecisi. Daha sonra hayalleriyle bu işlere giriyor, değil mi?
Evet evet, aynen. Ben aslında ondan önce de tanıştım bir sefer İzmir'de. Erol Evgin'le daha önce, bir yıl önce Egemen Bostancı'yla tanışmadan İzmir fuarındaydık, çalışıyorduk. Egemen Bostancı da sirk getirmişti İzmir'e. Sirk izlemeye gittik, orada tanışmıştım. Böyle bir şaşırmıştım. Yani bu adam ne yapıyor diye. Bir çadır gelmiş Moskova'dan, sirk filan. Böyle bir enteresan adam diye böyle bir aklımın kenarında kalmış.
Kariyerinize de bambaşka bir etkisi olmuş. Siz gazinoları sevmiyorsunuz çünkü daha vahşi bir dünya var. Daha enteresan. Hatta böyle Zeki Müren'le ilgili çok enteresan bir şey anlatmışsınız. Üç patron teklif gönderiyor. Beğenmediği çekleri aşağıya atıyor, değil mi Zeki Müren?
Öyle bir güçtü tabii. İzmir fuarı için teklif götürüyorlar. Hepsi çikolataları ve çiçekleriyle. Yukarı yolluyorlar, aşağıda bekliyorlar. Apartmanda Şişli'de aşağıda bekliyorlar. Yukarıdan aşağı çek uçuyor. Bakıyor kimin çekiyse o gidiyor. çikolataları yanlarında yollamamışlar çiçekleri. Çikolatası çekler yukarı istiyor Zeki Bey. İkinci çek de geliyor. Üçüncü çikolatası ve çiçeğine yukarı çıkıyor. Öyle bir güçtü.
Erol Evgin'i çok sevseniz de gazino hayatını yine de sevmiyorsunuz, değil mi? Sacit Aslan'la bir tokat olayı var mesela. O sizi bayağı soğutuyor.
Yani o öyle bir dünyaydı. Yani gazinonun başka kuralları vardı. Hiç benim şey yapamadığım. Ne bileyim, içkili ortamda sanattır, işte şarkı söylemek falan pek önemli değildi ya. İnsanlar bir dönem bir furya vardı mesela. İşte program, gazino programı şöyle yapılırdı. Bir tane az solist olurdu. Hı hı. Benim gazinoya başladığım dönemlerde iyice suyu çıkmıştı. Yani benden önce çocukluğumda o anlatırlar işte babamlar, gençliğinde amcamlar giderlermiş müzeyen senarlar falan bayağı makul fiyatlarla doğru dürüst müzik dinledikleri ortamlarmış. Hı hı. Bizim önümüzdeki gazinoda işte bir solist oluyordu, az solist. Bir kere oranın kralı o, ses düzeni, ışık düzeni falan hepsi ona göre ayarlanır. Diğer programdakiler aynı seviyede istifade edemezler o teknikten. Dekor en son anda onun için açılır. Hmm. Yani onlar programı az soliste göre şey yaparlar. Onun öncesinde bir komedyen çıkar. Biraz insanlar gülsün, neşelensin de öyle az solisti dinlesin diye. Ondan önce de renk dedikleri bir şey çıkarmışlardı programda. Daha çok sinema oyuncusu olurdu işte. Ne bileyim Göksel Ersoy'dan tutun da futbolcu, kaleci, Yavuz, Birant. Aklınızda kim geliyorsa. Böyle insanlar görmeye gidiyordu yani şey gider gibi. Böyle bir ortamdı. İşte dansöz olur. Bir tane türkücü olur. Ondan önce de uvertür dedikleri bir tane üç tane güzel bacakları, dekoltesi, her şeyi güzel masası olan, yani ona hayran olan insanların gidip para harcadığı, çiçekler yolladığı, masası olan işte hanımlar olurdu böyle. Böyle bir şeydi işte.
Tabii sizin bir şekilde bir sanatla buluşturma tutkunuz varmış ve Egemen Bostancı ile ortaklığınız sanki orada oturmuş gibi geldi bana, değil mi? Sonra Timur Selçuk'la yaptığınız işler de bayağı sanatsal işler. Bugün için de çok sanatsal işler. Yani bir taraftan Yaşar Kemal'in Bebek adlı eserini mesela...
Baleye uyarladık, evet. Bir gösteri yapabildik.
Çok acayip.
Yani o yaşlarda 40 yaşına kadar benim maddi imkanım falan... şeyim olmadı. Çok da para derdinde değildim zaten ama hı hı. Kariyer yapmak, iyi şeyler yapmak, iyi gösteriler yapmak. Yani Timur Selçuk'la piyanolu resiteller yaparken o dönemde çok bayılarak yaptığım bir iş daha vardı benim. Bugün dünya oraya gidiyor aslında. Geçenlerde düşündüm de böyle şey gösteriler yapıyorlar. Dansın, projeksiyonun,
evet evet,
Paris'te falan kıyamet kopuyor. Ben aslında bunu işte 80'li yıllarda o zamanın imkanlarıyla yapmıştım. Timur Selçuk'un bir oda orkestrası vardı. Türk sanat müziği eserlerini çok sesli olarak icra eden. Çok değerli de bir albüm yapmıştı. O hala nerededir, nedir, ne değildir hiç bilmiyorum. Duruyor mu kayıtları? Oradan yola çıkarak o da orkestrasıyla bir karma gösteri yaptık. Projeksiyonla İsmail ve Berna Türemen'in resimleri, Gülsüm Kara Mustafa'nın resimleri, Sadık Kara Mustafa'nın grafikleri, Sadık'ın o dönem Portekiz devriminden kalma dikenli teller içinde bir karanfil deseni vardı. Hı hı. Efsane 70'li yıllarda. Altan Tekin Ankara Devlet Balesi'nin baş koreografi. O dans ediyordu bir şarkıda falan. Böyle çok, ama bunlar para kazandırmıyordu tabii. Bir süre devam etti. O zaman Özgün Sanat Yapım Yönetim diye bir şirketim vardı ama çok keyif alıyordum. Çok tat aldığım işlerdi onlar.
Çok çok beğendim. Siz 1983'te ilk şirketinizi kuruyorsunuz. Özgün Sanat Yapımı. Hisseli Harikalar gibi büyük bir işte de yer aldınız. Onu tekrar söyleyelim. Çok enteresan gelen şey 12 Eylül döneminde de hala büyük bir ilgi çekmeyi başarması. İşte Kenan Evren, Kuvvet Komutanları izliyormuş. Semra Özal işte dolmalarıyla geliyormuş. Hatta haftanın birkaç günü birden, değil mi? Çok
tabii, tabii.
Büyük ilgi görmüş.
Semra Hanım haftada en az iki gün gelirdi şeye. Evet. Hatta bazı günler Turgut Bey, o zaman Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı, yurt dışında devamlı Türkiye'ye kredi aradığı günlerdi. Hı hı. Bazen havaalanından Arı Sineması'na gelirdi Semra Hanım orada diye oturur sohbet ederdik kuliste.
Evet ya, siz pek çok devlet adamıyla da aslında tanışıyorsunuz ama hep şöyle de dediğinizi biliyorum. Onlar güçlendikten sonra çok ilişki kurmadım ama öncesinde mesela Özal'la bile öyle çok enteresan tarif ediyorsunuz onu da. Çok rahat bir adamdı, eşortmanla çıkardı karşımıza falan gibi.
Ya ben çok iyi ahbaptım yani, ben mesela böyle bir politik hırsım falan olsaydı direkt milletvekili bakan olurdum herhalde. O kadar yakındık. Ama o ANAP'ın genel başkanı olduktan sonra hiç görüşmedik hemen hemen.
Bu arada benim çok hoşuma giden şeylerden biri, siz diyorsunuz ki belli bir yaştan sonra insan kendi hatalarını da görmeye başlıyor ve kitapta bir yüzleşmeniz var.
Ya şöyle oldu, bir türlü ben bu kitabı 2 sene uğraştım. Yani
tahmin ediyorum.
28 saat falan konuştuk 2 yıl içinde işte. Zaman zaman Bodrum'da, 1-2 kez burada Podima'da. Bazen sıkılıyorum, vazgeçiyorum. 3 ay sonra Selin tekrar razı ediyor. Sonunda bir şekilde toparladık. Ve benim bu kitap öncesi 12 Eylül dönemi, işte o Evren ve ekibiyle yakınlığım falan, yıllar geçtikten sonra biraz... acı vermeye başlamıştı. Yani niye böyle yaptın diye. Hatırlar mısınız? Sizin tabii yaşınız şey değil. Yani 12 Eylül olduğu yıllarda biraz aymadık biz işe. Yani iyi bir şey oluyor zannedenler oldu. Hatta Ali Baran Selim bununla ilgili bir kitabı çıkmıştı. Yıllar önce, yani 15 yıl önce falan okudum. O dönem 12 Eylül ihtilal olduğunda insanların söyledikleri, yazdıkları, gazetecilerin vesairenin nasıl pozitif baktı. Yani ben o anlamda Timur Selçuk'la çalıştığım için öyle bir yanında yer almadım. Ama o dönem yakın olmak, yani Ali Baransel benim çok iyi dostum. Hala çok iyi dostumdur. Eşi Elvan da aynı şekilde. Onlarla çok yakınlık. Tabii bu mesleki anlamda o yıllarda çok önemli bir otoriteydi Kenan Evren. Birçok bir şey talep etmesem de, ben talep eden bir yapım hiç olmadı devletten şeyden. Etraf biliyordu benim. Yani mesela Rumeli Hisarı konserlerini yaparken oradaki çay bahçesi, civardaki mafya falan bulaşmazdı bana. Cumhurbaşkanının yakını diyebilirlerdi. Yani öyle bir şeyim de olmasa. Şimdi ben bu dönemi böyle konuşamıyordum Selin'e bir türlü. Yani bir acı vardı içimde. Acaba çocuklarımıza kötü bir dünya bıraktık lafı vardır ya.
Evet.
Böyle bir şey. Yani ben de bunda suçlu muyum falan. Sonra bir gece Ayşegül Dinçgök'ün evinde bir davet vardı Bodrum'da. Orada Cüneyt Özdemir falan, böyle Hasan Cemal. Bir gruptuk, oradan döndük. Biraz daha işte gece 3 filandı, bayağı alkollüydüm. Aç dedim şeye, Selin'e. Şu 12 Eylül dönemini konuşalım sabah 8'e kadar. Konuştuk, beni de rahatlattı konuşmak. Aslında bugün durduğum yerden baktığım zaman o dönemde de ben, yani o yakınlığı yine işimi yapmak için, yapabilmek için kullandıysam bunda bir sorun yok. Yani Timur Selçuk sahneye çıkabilmesi için işte Selim Yakışlası'nda Albay Süleyman Takgeci ile ahbap oluyorum. Adam disk davasında idam istemiş adam. Fakat netice itibariyle Timur Selçuk'u sahneye çıkarabiliyorum. 1 Mayıs şarkısını söylüyor. İşte Kazak Aptal'ı söylüyor. Pireli şarkıyı söylüyor. Kıyamet kopuyordu 83'te o konserleri yaptığım zaman. Öyle, o dönemin böyle bir
hesaplaşması var evet kitapta, ama bunu da güzel yapmışsınız.
12 Eylül'ü o dönemde değerlendirirken belli çevrelerde 12 Eylül'de neler yaşandığı yavaş yavaş idrak edildi. İzmir daha geriden geldi. 92 yılında Açık Hava Tiyatrosu'nda Emel Sayın Şener Şen müzikalini yapıyorduk. Kenan Evren geldi izlemeye Marmaris'ten. 3000 kişilik Açık Hava Tiyatrosu girdiğinde bütün Açık Hava Tiyatrosu ayağa kalkıp alkışladı. Yani ihtilal olmuş, 12 yıl geçmiş üstünden. Bir sürü sorgulama var insanların, sorguluyorlar ihtilali. Ona rağmen büyük bir coşku ve şey vardı, şaşırmıştım yani, çok şaşırmıştım.
Diyorsunuz ki çünkü 12 Eylül'ün işkenceleri, yasakları, tüm bunlar gerçekleşirken Türkiye'de böyle bir onay yaşandı. Ve ben de bugün o yıllara dönüp baktığımda kendimden hiç ama hiç memnun olmuyorum diyorsunuz. Onun üstüne zaten anlatmaya başlıyorsunuz. İşte Süleyman Takkeci ile görüşüp Timur Selçuk konserleri için Kenan Evren'in oluruyla pasaport almak size bugün bile dokunuyor. Ama bundan hesaplaşmak bir kitapla da olsa bence hoş açıkçası. Sizin bir de esas anmamız gereken, başta yapımcı dedim ama menajerlik hayatınız var ve bu menajerlik aslında nedir? Nasıl olmalıdır? Bir anlatsanıza ya.
Aslında benim esas sevdiğim ve yaptığım iş menajerlikti. Yani evet, şeyden aldıktan sonra ufak ufak projeler yapıyordum ama menajerlik şu, marka yönetimidir bana göre. Yani bir marka vardır. Ben ciddi anlamda Mazhar Fuat Özkan'la başladım menajerliğe. Bir Marmaris Festivali sırasında bir sohbetimiz de başladı. O ara Şan Tiyatrosu'nda Johnny Logan, Nilüfer, böyle bir proje düşünüyordum. Mazhar Fuat Özkan'ı dahil etmek istedim o projeye. Fuat San Josef'ten benim iki sınıf büyüğüm, oradan bir tanışıklığım, ahbaplığım vardı. Fuat grubun ayrıldığını söyledi. Ben de albümleri yeni çıkmıştı. Ele Güne Karşı albümü. O Bodrum, Yalnızlık Ömür Boyu, Olağanüstü. Türk zamanların en iyi albümlerinden bana göre. Dedim ki albümünüz yeni çıktı ve yeni yayılıyor. Yani ayrılmanın zamanı mı? Ayrıldık dediler usta. İşte anlaşamıyoruz. Sonra dedi ki, telefon etti, dedi ki ya sen menajerliğimizi yaparsan biz toplanırız. Tamam dedim ben de. Buluştuk dördümüz. Ondan sonra menajerliğe başladım. İşte o tam anlamıyla bir menajerlik çalışmasıydı. Yani birkaç yıllık planla grubun nereye gideceği, markayı nerede tutacağımız. Tüm bunları planlayarak yurt dışına açılmak. Nitekim Hollanda'da kayıtlar yaptık. Eurovision bir sıçrama oldu. Bir sürü şey yaptık birlikte. Onun arkasından işte masallarla çalışırken Sezen Aksu'dan böyle bir teklif geldi. Sezen Aksu'nun da menajerliğine başladım. Yoğun olarak yani Erol Evgin'le menajerlik dediğim, o aslında Erol Evgin'in asistanlığıydı. O benim şey zamanım. Yani asistanlık gibiydi. Hiçbir kararda, hiçbir şeyde ben karar noktasında değildim. Sade uygulamada Erol Evgin'in asistanıydım aslında, doğrusu. Bugün de piyasada gördüğümüz menajer dediğimiz kişilerin çoğu aslında asistan menajer değil. Sadece işlerinin takibini yapıyorlar. Bir de batıda booking denen iş bağlantılarını, parayı konuşuyorlar, sözleşmeleri yapıyorlar. Menajerlik o değil. Menajerlik bir marka yönetmektir. Yani bir vizyonunuz olması lazım. Bir markayı nereye oturtacağınız önemlidir. Sezen Aksu'yla çalışmaya başladığımda da ben İçkili Gazino vesaire, arada Şan Tiyatrosu, oralarda işler de yapıyordu Sezen ama yani ben halka konserlere gitmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldım. Öyle çalışmaya başladık Sezen'le de. Ve fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi ben hem Mazhar Fuat Özkan hem Sezen'in menajerliğini yapmaya başlayınca işler çok büyüdü. Yani Mazhar Fuat Özkan konserlerini yapacak kişi de bulamıyordum. Ben konserlerin organizasyonunu da yapıyordum. Sezen Aksu'yla da aynı şey olmaya başladı. Bu sefer salon tutmak, o salonu işler hale getirmek. Hadi Rumeli Hisarı, Bostancı Gösteri Merkezi, İzmir Açık Hava Tiyatrosu. Buraları tutunca da uzun süre tutmak lazım. Uzun süre tutunca başkalarının da konserlerini yapmak. Dolayısıyla bu sefer menajerlik mesaimin büyük bir kısmını organizasyon tarafı almaya başladı. Yani birçok sanatçıyla konser organizasyonu. Hadi bir Almanya, Avrupa ayağı koyduk konserlere. Öyle öyle ben yavaş yavaş menajerlik tarafına zaman ayıramamaya başladım. İlk Mazhar Fuat Özkan'la kopuşumuz oldu menajerlik anlamında. Yetişemiyordum. Bir iki hata yaptım. Orada bir karar verdim. Sezen'le uzun yıllar devam ettik. 16 yıl devam ettik menajerliğine. Evet. Ama o arada konser organizasyonları, bir sürü organizasyon yapıyorduk.
Mazhar Bey de hakikaten bizi biz yapan Mustafa'dır diyor pek çok yerde de. Siz değişik de bir ücret sistemi oluşturuyorsunuz değil mi? Marka yönetimi adında hani menajerlik başlangıcı modur diyorsunuz. Bir de mesela bir iş yapıldığında %25'lik ortaksınız.
Evet, öyle anlaşmıştık en başta.
Evet, o da enteresan mesela devir için değil mi?
Yani Fransa'da ve birçok ülkede bu anlamda menajerlik yapan yeni çıkan sanatçılarla çalışanların %40'a varan şey oranları var. Yani düşünün, bir şeyi alıyorsunuz sıfırdan, bir marka yaratıyorsunuz. Size enteresan bir şey söyleyeyim. Marwani kardeşler vardı Fransa'da bir dönem. Bütün eğlence sektörünü ellerinde tutuyorlardı. Bir kardeş plak şirketi, bir diğeri ajans, fotoğraf, video vesaire, biri menajer, öbürü organizatör. Yani bütün sektörü ellerine almışlar. Ve Edith Piaf öldüğü zaman 7 kişiyle kontrat yapıyorlar. 10 yıllık. 7 tane Edith Piaf'a benzer ses buluyorlar. Bunların hepsini 10 yıllık aylık belli kaşe garanti ederek, minimumda tutarak bir kontrat yapıyorlar. 7 kişiyle. Bunun 6 tanesini öldürüyorlar. Hiç çalıştırmıyorlar. Yani o maaşlarını veriyorlar. Hiç çıkarmıyorlar piyasaya. Murray Mathieu'yu parlatıyorlar.
Onlar mı çıkarmış? Evet.
7 kişi birden girseydi Murray Mathieu belki o zaman böyle sivrilemezdi o dönemde. Yani böyle menajerlik deyince kolay bir iş değil. Yani bir markayı oturtmak bayağı bir mesai. Bayağı kreatif bir şey aslında.
Evet, ama sizin hoşunuza giden bir şey anladığım değil mi?
Çok hoşuma gidiyordu. O şeyime maalesef öbür işi de yapmaya mecbur kalınca bu tarafım biraz da kreatif tarafım. Yani ticaretine girmiş oldum işi. Aslında ben kreatif tarafta kalmak istiyordum. Proje üreteyim, birileri yapsın konserleri. Ama yoktu yani. Yapan, doğru dürüst yapan yoktu maalesef, dediğim gibi. Rumeli Hisarı konserlerinin geleneğini oturttum. Orada sorun başlayınca Açık Hava Tiyatrosu, yani Açık Hava Tiyatrosu'nda bütün yaz konser olmazdı benden önce. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Caz ve Klasik Müzik Festivali olurdu. Şehir tiyatroları gösteriler yaparlardı. Böyle bütün yaz konserler falan bizde başladı.
Ya, açık hava. Tabii siz hızlı geçtiniz ama şimdi Rumeli Hisarı konserleri çok acayip. Yani herkes onları konuşurdu, işte konserlerin ertesi günü bütün gazeteler onları yazardı, geleni gideni, sahnesi, çok acayip bir şeydi ve o sizin fikriniz.
Evet.
Ve oturtmak için de bayağı uğraşmışsınız, işte belediyesi, politikası, otoparkı, sanatçısı. O işin bitişi de çok saçmaymış. Aslında bir kültür, sanat, müzik, eğlence dünyasının arka planıyla toplumu, politikayı, siyaseti, sakatlıklarımızı, yamukluklarımızı hepsini görüyoruz. Orada bir Cem Uzan anınız var mesela. Bütün onların bitmesine neden olan belki de.
Ne yapalım?
Peki Sezen Aksu ile çalışmak nasıl bir şey? Hem de 16 sene.
Vallahi çok zor ya. Sezen hiç uyumaz sabahın altısında telefon edip yeni yaptığı besteyi anında dinletmek ister. Yani mesleğine bu kadar aşık bir insan az görünür. Bir de Sezen'in en önemli özelliği bence çok hırs hem önemli hem de kötü bir şeydir. Kötü bir şeydir. Şayet yapabilirliğin hırsından daha azsa, yani yeteneğin o hırsı karşılamıyorsa, hırs berbat bir şey. Ama yeteneğin o hırsının önündeyse hırs çok iyi bir şey bence. Sezen de bu özelliği olan nadir insanlardan biri. Yani dünyada diyebilirim. Elbette ki hırsları vardır. Gerçi şu son zamanlarda artık iyice yumuşadı. Ama yapabilirliği yani yeteneği çok yüksek. En son Sezen'le Sezenli Yıllar diye bir konser yaptık. Cüneyt Özdemir de yönetmenlik yaptı hatta. Orada video mapping falan biraz kronolojik bir Sezen Aksu konser serisiydi. Hı. Londra Royal Philharmonic Orkestrası'na Sezen Aksu eserlerini icra ettirdik. Olağanüstü bir konserdi. Bunlarla Sezen sahneye ara verdi diye bakıyorum ben. Bir gün canı isterse, çıkmak isterse yaparız. Ben de pek konser yapmak istemiyorum artık.
Öyle mi? Niye?
Yani yaptım diyorum. Yani yeni bir şey. Bilmiyorum şimdi esas projem şirketteki sorumluluklarını biraz eşim kreatif tarafta çok destek. Yani şirketin çok önemli bir yükünü kaldırıyor. Hmm. Oğlum da devreye girdi.
Öyle mi?
O da hem müzik yapıyor. Ondan sonra bir de işte asistanlıkla başlayıp yönetmen oldu. Rica ettim, dedim ki biraz da idari tarafına şirketin şey yapsan. Geçen hafta ilk defa bir profesyonel arkadaşımızı da şirkete ortak ettik. Şimdi biraz ben şirket yönetimi konusundaki sorumluluklarımı biraz azaltırsam, o zaman tekrar bu yaşlarda böyle kreatif olarak biraz projeler, biraz onlarla değişik projeler falan. Yani konser yapmak bana hiçbir heyecan vermiyor. Aynı şeyleri yaptım, yıllarca yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Yani yeni bir şey yapmam lazım. Bunu kuruyorum kafamda. Onun için de biraz benim üstümdeki şeyleri bırakmam lazım.
Evet, kreatif tarafı siz zaten Moss Production'da daha çok Gül Oğuz'a işinize bıraktığınız için belki şimdi oğlunuz Muratcan Oğuz, bu arada onu da söyleyelim, o da devreye girdiğine göre belki yeniden sizin istediğiniz gibi kreatif tarafa dönebilirsiniz.
Olabilir.
Star olmak, yıldız olmak nedir? Kitaptaki gibi bize bir anlatsanıza. Çok güzel bir tanımı var. Fransızların yaptığı tanımı anlatıyorsunuz ya.
Evet. Yani bir kere çok kavram karmaşası var ya. Yani ne bileyim, belki de Türkçe'de 4500'ün üstünde Fransızca kelime olduğu için ondan mı geliyor? Yani şöyle, yani müzisyen var, şarkıcı var, oyuncu var, sanatçı var. Bunlar hepsi bence ayrı ayrı şeyler. Yani menajer, organizatör, sanatçı, star, hepsi ayrı şeyler. Star şu, Fransızlar öyle değerlendirir. Yani birçok ünlü insan vardır. Çok ünlülerdir. Hele bugünlerde, eskiye göre bugünlerde işte sosyal medya falan da olduğu için hiçbir üretimi olmayan bir sürü insanın çok popüler olduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani işte influencerlar var, şeyler var, bir sürü şeyler var. Şimdi şeyde de star dediğimiz şudur. Yani hem popüler olacak hem de box office dediğimiz, yani bilet talebi olacak.
Evet.
Hı-hı. Şimdi bir yerde sahneye çıkacağı zaman insanlar akın akın gidip bilet alacak.
Hı-hı.
Bir de çok popüler olacak. Yani ikisi bir arada varsa bir insanda, bu o zaman star oluyor. Bazı insan vardır ki görseniz çok tanımazsınız. Yani çok popüler değildir ama bir gösteri için bilet satışa çıktığı zaman tükenir biletleri. Onun box office'i vardır. Bazısı da çok popülerdir. Her yerde görürsünüz. Her gören imza alır, şey yapar. Fakat bir iş yapmaya kalkın, kimse gidip de izlemek istemez. Yani içi boştur çünkü. Starlık öyle bir şey.
Siz çok güzel örnek vermişsiniz. Mesela Timur Selçuk bütün biletleri çok satılırdı. Çok büyük ilgi olurdu gösterilerine. Ama yani Caddebostan'dan Taksim'e dolmuşla gidebilirdi.
Dolmuşla gider tabii yani. Çok az insan tanırız. Çünkü habire medyada yer alıp ne bileyim mutfağında yemek yaparken resim çektiren şey yapan bir insan değildi yani.
Ama siz Cem Yılmaz, Tarkan ve Sezen Aksu için kesinlikle star diyorsunuz. Marka değerini yaratan Ajda Pekkan, Şener Şen gibi isimlerden bahsediyorsunuz. Peki bugün aynen, baktığınızda şu genç isimle çalışsam dediğiniz isimler var mı?
Vallahi şu anda yani öyle bir şey düşünmediğim için uzun süredir. Hı hı. Son benim yaptığım konser şey oldu, Sezenli Yıllar, hı hı, Açık Hava Tiyatrosu'nda. Orada da yani bu Açık Hava Tiyatrosu'nun tahsisini almak, bir sürü şey, ayak oyunları falan bezdim. Neticede bana 5 gün verdiler orayı. Birisi Arife günü, birisi de Kadir gecesiydi.
Ay evet, çok haberi de oldu, evet.
O 5 günün, o arada diğer kalan 3 günün 2 günü de Gazze'deki şeye karşı yas ilan etti hükümet. 2 günde kapattık, ben de lanet olsun bir daha yapmayacağım konser falan dedim. Öyle bıraktım. Dolayısıyla böyle bir projem olmadığı için benim, yani elbette takip ediyorum bütün yeni çıkan sanatçıları. Takip ediyorum ama böyle bir heyecanım şu anda yok. Biraz şey beni heveslendirdi yalnız, bu İzmir'in Kızları müzikali, tekstinle ilgilendim, işte hangi şarkıları kullanacağız. Kreatif tarafında çalıştım uzun zaman sonra. Neticede beğeni karşısında o seyircinin finalde ayakta alkışlaması, kendime pay çıkartıp böyle bir heveslendim yeniden. Çünkü insanı alkıştan çok mutlu eden bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Dolayısıyla yani bir şeyler yapacağım herhalde. Bakalım.
Bir de şimdi geçmiş öğretiler çok önemli. Dizi, sinema dünyasını girişinizi anlatırken Şener Şen ve Yavuz Turgul'la bir muhabbetinizi anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki Yeşilçam geçmişinden hiç utanmadı. Yani geçmişindeki hataları da kabullendi ve öyle ilerledi. Müzik dünyası öyle değil diyorsunuz ve daha sonra başka bir yerde de bugünün dizi dünyası star üzerine senaryo yazmaktan biraz vazgeçmeli diyorsunuz. Mesela çok evet, güzel öğretiler var.
Evet.
Sadece bir ünlü bulup üstüne bir senaryo yazmak ya da içki yok, aldatma yok, öpüşme yok, sevişme yok. Böyle bir dünyada senaryo yazıyorsun değil mi?
Aynen öyle. Ve nitekim iki sebepten, bir Rütü'nün bu uygulamalarından dolayı dolayısıyla senaristlerin otosansürü, içinde bulundukları ruh durumundan ötürü kreatif tarafları törpülendi. Zaten en zayıf tarafımız bizim sektörde senaryo. Hayat kurup üreten insanlardı. Yani yönetmen, görüntü yönetmeni, teknik, hepsi çok gelişti. O tarafımız hala gelişemedi. Gelişeceğine daha da kötüye gidiyor. Çünkü törpüleniyor. Şimdi böbürlenerek devlet büyüklerimiz yurt dışına şu kadar ihraç ediliyor Türk dizileri dediği şeyi kendi elleriyle öldürüyorlar. Yani şu anda satılan %40 oranında düştü yurt dışı satışlar. Aslında daha fazla... Çünkü eskiler satılıyor. Yenileri fazla almıyorlar maalesef.
Çünkü gerçekçi gelmiyor değil mi? Gerçek hayat değil.
Tabii. Aynen öyle. Birinci sebebi o. İkinci sebebi de Türk sinemasından verdiğim örnek gibi stara dayalı proje yaparsanız paranın hepsini stara veriyorsun. Yurt dışında alıcısı var diye. Geçmişte de Anadolu Cüneyt Arkın'lı, Fikret Hakan'lı film ister diye. Onun üstüne film yapılıyordu. Öyle battı, Seks Furyası geldi. Şimdi de bütün parayı başrol oyuncusuna verip bütün prodüksiyondan kısmaya başlayınca yurt dışı da belli süre sonra izlenme azalıyor. Türkiye'de de zaten starlı birçok proje çöktü son yıllarda farkındaysanız.
Evet. Kalanlar hep güçlü senaryo olanlar kaldı ki o da çok zor
başka,
herhalde.
Başka çaresi yok. Senaryo olmazsa seyirci senaryoyu izler. Başka hiçbir şey değil.
Siz bir de senaristlere en yüksek ücreti verilmesi taraftarısınız değil mi?
Şirket prensibi olarak çok nadiren bunu bozduğumuz oluyor. Bozduğum zaman da acı çekiyorum ama bence en yüksek parayı senarist, yönetmen, ondan sonra oyuncular almalı. Setin patronu yönetmen olmalı. Ki oyuncuya söz geçirebilsin. Yani düşünün ki bir yönetmen sette setin tamamen hakimi, kendisinden 10 misli para alan bir oyuncu geliyor. Ve o yönetmenin ona hükmetmesini bekliyorsunuz ve olmuyor zaten. Otoriteyi kuramıyor maalesef.
Peki bu dizi sürelerine siz ne diyorsunuz? Mesela İkinci Bahar 45 dakikaymış ve 37 bölümde bitmiş, ben inanamadım buna.
O zamanın şartları öyleydi ya. Yani arz talep piyasa kendi koşullarını oluşturuyor maalesef. Bütün çalışanlara yani 85 dakika ve 60 dakika diye alternatif sunduk. Dedi ki 85 dakika olursa tamam, bu para tamamdır. Ama 60 dakika olursa biz de ona göre ücret alacağız televizyondan. Televizyonda 3 kuşak reklam yayınlayabilecek, 4 kuşak değil. Herkesin geliri, yani televizyonun, yapımcının geliri düşüyor. Sizin de düşmesi lazım. Hiçbiri kabul etmedi. 85 dakika olsun o zaman dediler. O parayı almak istediler. Onların tercihi oldu. Yapacak bir şey yok.
Eğlence vergisi diye bir vergi var. Hala var mı o?
Var var. Tiyatroda yok. O kitapta da bahsettiğim, o dönemde benim Turgut Özal sayesinde çıkarttırdığım yasadır. Yoksa tiyatro ve müzikal, bale, operada da oluyordu. Belediye eğlence vergisi diye %10 bir vergi var. Bu dünyada, Türkiye'de olan bir şey. Belediyenin asli görevlerinden biri de halkı eğlendirmek olmalı. Tam tersine %10 bir eğlence vergisi alıyorlar.
Ya o aldıklarıyla tekrar bir eğlendirme hizmeti yapmaları gerekiyor herhalde, değil mi? Mantık o mu?
Vallahi bilmiyorum ne yapıyorlar. İşte belediyenin gelir kalemlerinden birisi bu.
Hala böyle mi bölüştürülüyor diye merak ettim. Çünkü siz diyorsunuz ki 100 liralık bir biletin %18'i katma değer vergisi. %10 eğlence vergisi, %5'i MESAM'a ya da MSG gibi meslek kuruluşlarına gidiyor. %10'u da Biletix'e gidiyor.
Evet.
57 lira. 57 lira kalıyor. Bu da tabii ki bütün sanatçı, müzisyen, işte sahne masrafları, teknik, güvenlik, temizlik hepsine bölüştürülüyor. O zaman hakikaten insanlar
Balon
için...
Balon kirası.
Yani... Pek zor bir işmiş gerçekten. Niye bıktığınızı insan anlayabiliyor tabii ki.
Şimdi ben mesleğe başladığım yıllarda salonun %60'ı, yani salon doluluğunda %60'ı yakalıyorsanız başa baş, yani break even point, başa baş gelme, ona göre yapılırdı fizibilite. Şimdi %80'lere çıktı bu. Yani %80'in, yani 1000 kişilik bir salonda 800 biletten az satarsanız ziyan ediyorsunuz. Yani 1000 kişilik salonda zaten küçük prodüksiyonlar oluyor ancak. İşte 4000 kişilik açık hava tiyatrosunda da 3000'in altında bilet satarsanız ziyan edersiniz.
Peki bu sponsorlu konserler nasıl etkiliyor sektörü?
Vallahi yok ki öyle bir şey.
Artık sponsor.
Yani sponsor diye bir şey yok. Bir yerlerden talimat geliyor bazı şirketlere. Şirketin bu aktivitesine sponsor olun diyor. Onlar da hay hay diyorlar. Sponsor oluyorlar. Karşılıklı bir menfaat de yok. Win-win yok. Yani tamamen şey değiştirdi. Ondan sonra o sponsor alıyor, bilet de satılmıyor. O biletleri alıyorlar, bedava dağıtıyorlar. Sektörü tamamen öldürdüler yani. Sponsor oluyorlar. İşte 3000 kişilik salonun 1500 biletini bedava alıyorlar, dağıtıyorlar. Kuaförler de. Her yerde bedava biletler dolaşıyor. Yani o şirketten o konseri yapan firmaya bir bağış gibi gidiyor o para filan. Yani hiç burada bir mantık, bir karşılıklı kazanım filan. Tek taraflı kazanım var, pardon, karşılıklı değil.
Peki bu şimdi korona döneminde akşamları sanatçılar canlı yayın yapıyorlar. Müzisyenleri çoğunun yanında değil, tek başlarına şarkı söylüyorlar ve ücretsiz konserler yapıyorlar. Bazıları yeni yeni bir takım işbirlikleri yapmaya başladı. Belli firmalar adına konserler yapıyorlar. Sizce bu sistemi nasıl etkiler ya da değiştirir?
Vallahi bilemiyorum açıkçası. Yani şeyle paralel düşünürseniz, Albüm satışları, CD satışları bitti. Her şey işte dijitale döndü. Nasıl olacak bu telif gelirleri, şarkıcılar, plak şirketleri nasıl para kazanacak?
Evet.
Derken işte Spotify vesaire anormal bir ekonomi dönmeye başladı buradan. Geçen gün Ertuğrul Özgün'ün yazısında da üniversal müziğin dijital ortamdaki gelirinden bahseden bir yazısı vardı. Yani 10 sene önce, benim 2 sene önceye kadar üniversal müzik publishing kısmının ortağıydım Türkiye'de. 2 sene önce sattım. Yani dolayısıyla 10 yıldır onların içindeydim. Bu dijitale geçtiği dönem CD satışları durduğunda falan böyle bir şey planlanıyordu ama bu böyle gelirler öngörmüyordu onlar da. Dolayısıyla sahne sanatları anlamında da bu iş gelişecek. İşte Zoom diye bir şey girdi hayatımıza. WhatsApp 50 kişiye çıkarmayı düşünüyor. Bakalım daha neler olacak, teknoloji beraberinde takım imkanlar getirecek.
Bu arada sizin Biletix'in çıkışında da çok önemli bir rolünüz var değil mi? Hiç bilmiyordum. Bunu da kitaptan öğrenmiş oldum.
Evet, kuruluşunda vardım. Yani Biletix'in kuruluşuna birlikte başladık. İş tam realize olurken ben ayrıldım. Yani yürümeyeceğini düşündüm. Etik olarak doğru olmayacağını düşündüm. Ayrıldım o dönemde ama onlarla direkt çalışmaya başladım. Zaten ilk ben ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Biletix'ten bilet satmaya başladık. Hemen de oturdum.
Evet, hemen oturmuş ama Biletix'ten önce sizin anlattıklarınızı okurken fark ettim. Hakikaten öyle Koçanlı bilet aldığımızı, Vakkuroma'ya gittiğimizi falan hatırlarım ben mesela. Çok acı verici, zor bir dönemmiş yani.
Hem bilet alan için hem de satmak da çok belaydı yani. Biletler yeminli matbaada bastırılıyor. Ondan sonra o koçanlar alınıyor, belediyeye gidiliyor. Peşinen belediye eğlence vergisi ödeniyor. Ve soğuk damga basılıyor bütün biletlere. O biletleri satabiliyorduk. Belediye peşinen alıyordu aracını. Ondan sonra işte şeylere, yer fişlerine biletleri birden fazla noktaya dağıtmak, her iki saatte bir nerede ne kadar bilet kaldı bunu takip etmek.
Çok acayip ya.
Yani. Telefon imkanları da bugünkü gibi değildi.
Sizin şimdi yaptıklarınıza bakarken hep böyle bir ilk önce bir hayal kurmuşsunuz. Kafanızda canlandırıyormuşsunuz. Sonra da bayağı uzun süre takip ediyormuşsunuz gibi bir izlenim edindim. Yani mesela bir projeyi düşünüyorsunuz. Yıllar sonra onu gerçekleştiriyorsunuz. Ve gerçekleştirmek için de elinizden gelen her şeyi de yapmışsınız. Yani yabancı sanatçılar için, yerli sanatçıları iyi hissettirmek için değil mi? Bayağı insanları böyle pamuklar içinde sarıp sarmalamışsınız gibi geldi.
Çok hayal kuruyorum. Bazısı oluyor, bazısı olmuyor. Bazısı çok uzun sürüyor. Bazısı gerçekleşmiyor. Bazısı da uzun sürüp oluyor. Yani böyle iki tane projem var. Şu anda açıklayamayacağım ama yani bir tanesi West End'de, yani şeyde, İngiltere'de müzikal yapmak istiyorum. Bununla ilgili girişimlerim de var. Projeyi istediğim gibi oluşturamadım hala. Bir takım aksilikler de oldu. Yani Lloyd Webber'le randevum vardı. Adam prostat oldu. O sırada ameliyat oldu filan. Geçen sene gerçi asistanıyla yemek yedik Londra'da. O hala geçerli. Onun hikayesini tam bitirmem lazım kafamda. Öyle var, bir şeyler var. Bakalım.
Ya mesela ben sizin Bocelli için Lesottoman'ı tuttuğunuzu ya da hatta sonra kapattığınızı okudum. O kadar enteresan ayrıntılar var ki orada. Eğer ki lodos eserse o günlerde boğaz kıyısında bir kanalizasyon kokusu oluşuyor ve görmeyen bir insan...
Fark ettiniz mi bilmiyorum. Mesela Arnavutköy'de Eylül'de falan oturursanız hava lodossa, evet, kanalizasyondan o koku gelir. Ama bunlar deneyim, ne oluyor yani? Şeyde, Tarabya Oteli'nde Jose Feliciano'yu yatırdığım zaman, bir de engelli kişilerin diğer dört duyusu çok gelişmiş oluyor. Bizden çok farklı olarak. Tarabya Oteli'nde de Jose Feliciano'yu yatırdığım zaman burası temiz bir otel mi emin misin dedi. Yani görmemesine rağmen o kokuyu aldı. Yani bir ara Arabya deniyordu Tarabya'ya. İşte şeylerin çarşafların üstünde karpuz kesip lahmacun yiyorlardı. Otel tamamen yenilenmesine rağmen o koku, o şey kalmış demek ki. Adam onu hissetti. Dolayısıyla Podosta o lahm kokusundan Bocelli'nin rahatsız olacağını tahmin ettim. Neyse ki Rodost olmadı yani o tarihlerde.
İlhan Mimaroğlu'nun müzik tarihi kitabını yani bir gönüllülükle basıp dostlarınıza dağıtmanız çok ilgimi çekti. Niye öyle yaptınız? Muhtemelen ya, çok kıymetli bir kitap.
New York'ta tanıştım İlhan Mimaroğlu'yla ama kitabı çıkardıktan sonra. Yani ben Varlık Yayınları'ndan çok zor okunan yani sarı eski Varlık Yayınları'nın küçük kitaplarını...
Evet.
Siz yetişmediniz ama yani...
Bilirim var tabii hala var.
Oradan okudum. Yani çok değerli bir kitap. Yani müzik tarihi açısından çok önemli bir kitap yazmış. Onun üzerine bunu dizdirip izin aldım işte yayıncısından. Bin adet bastırdım dağıttım öyle. Sonra tanıştık New York'ta Arif Mardin'in evinde. Ahmet Ertegün ve İlhan Mimaroğlu da vardı.
Şahane.
Bilmiyordum. Benim yine sınıf arkadaşım Rüstem Batum'un annesiyle evliymiş o dönemde. Rüstem de orada karşıma çıktı hatta. Uzun uzun sohbet ettik. Çok önemli bir insan bir İlhan Mimaroğlu.
Yaptığınız şey de çok hoş bir jest açıkçası. Bu arada Ahmet ve Nasuhi Ertegün'den, Arif Mardin'den de bahsedelim. Siz onlarla tanışıyorsunuz. Hatta birlikte vakit geçirdiniz ve Sezen Aksu içinde çok konuştunuz değil mi? Özellikle Arif Mardin, evet, Sezen Aksu yurt dışında olsun çok istemiş.
Çok istedik, olmadı o dönem ya. Yani bir proje, bir prodüksiyon yapacaktık birlikte. Olmadı bir şekilde yani Sezen'in çok içine sinmedi. Ben New York'ta bir görüşme yaptım. Sonra Arif Bey İstanbul'a geldi. Sezen'in de katıldığı bir toplantı yaptık filan. O ara hızlı ilerlemedik. O dönemde de işte Kıskandığım albümünü yaptı Arif Mardin, Nora Johnson.
Tabii efsane albüm.
Yani onu şey yapınca ki ben Nora Jones'u o albümden çıkmadan 2 sene önce, Arif Bey'le konuşmadan 1 sene önce Bodrum'da Akbank Jazz Festivali'nde dinlemiştim. Şarkı söylüyordu, tamam gayet iyi. Fakat böyle bir şey dünya çapında bir satış yakaladılar. Bu Arif Bey'in ve oğlunun başarısı tabii.
Ya çok güzel. Ben Arif Bey'in bir BBC belgeselini izledim. Hani yıllar önce yapılmış. Ve Sezen Aksu, Tarkan gibi sanatçılardan, yurt dışına açılımdan bahsediliyor. O hep burada yaşamalı sanatçı diyordu. Yani burada bir hayat kurmalı, burada konuşmalı, burada ahbaplar edinmeli. Ancak öyle olur diyordu.
İşte Tarkan onu denedi, olmadı maalesef.
Evet, niye olmadı sizce?
Yani bilmiyorum, detayını bilmiyorum. Menajeri de benim ilk Universal'in Türkiye şeyini kurduğumuzda ortağımdı. Michael Lang, bu Woodstock'u yapan,
evet,
dahidir. O genç yaşında. Joe Cocker'ın menajeriyken tanıştık Michael'la. Uzun yıllar dostluğumuz oldu. Sonra da ortak şirket kurduk. Bu müzik edisyon şirketini Universal'e sattık falan. O dönemde Tarkan menajerliğini yaptı. Çok uğraştı Michael şeyde, New York'ta. Tarkan uzun süre gitti, orada yaşadı. Tam bilemiyorum o Michael'la Tarkan'ın arasında sonra ayrıldılar. Sorunlu bir şekilde ayrıldılar. Ne oldu, neden olmadı? Arif Mardin değil de Ahmet Ertegün ilgileniyordu o projeyle. Nerede tıkandılar bilmiyorum. Yani detayını Tarkan'a sormadım, Michael da hiç anlatmadı. Anlattıklarını bilmiyorum.
Bu arada Şener Şen'le yakınlığınızı da atlamayalım. Emel Sayın'la, Nükhet Duru'yla da çalıştınız ama o beni çok dinlemedi diyorsunuz. Farklı bir yoldan gittiği için, yani Timur Selçuk'la başka tür konserler yaparken başka bir yol çizdiğini söylüyorsunuz ama Şener Şen ve Emel Sayın'la da çok çok ayrı bir taraftan ayrı bir dostluğunuz var değil mi?
Evet. Hala devam ediyor. Bugünlerde de işte 2-3 günde bir konuşuyoruz.
Peki o şaka yollu muhabbetler sürüyor mu? Çok tatlı bir şey söylüyorsunuz siz. Sıkıcı setten yavan iş çıkar diye eşek şakalarınız, evet, var. Ve bayağı meşhur, evet, daha sonra aylarca yıllarca anlatılan eşek şakaları. Hatta böyle Emel Sayın için Şener Şen'le çekişiyor gibi bir durumunuz var. Daimi bir muhabbetiniz var.
Emel Sayın'ın çok hoşuna giderdi o. Biz bunu yıllarca devam ettirdik. Hatta daha az, nedense daha az görüşebiliyoruz. Ben artık pek durmuyorum İstanbul'da. İşte burada yaşıyorum. Podima'da yılın 2-3 ayını Londra'da geçiriyorum falan işte. Çok zaten ayıramıyoruz. Eski kadar. Omuziplikler çok keyifli anılar bıraktı bizde ama yani çok eğlenirdik Şener'le. Hatta bu karantina günlerinde Emel Demirciköy'de oturuyor. Bir yardımcısı var. Şener Taksim'de. Dedim ki ya ne yapıyorsun apartman dairesinde? Kalk dedim, hadi ben izin veriyorum, Emel'e git dedim. Zekeriya Demirciköy'de, bak bahçeli mahçeli. Benden size müsaade dedim, birlikte oturun bir süre. O beni eve almaz dedi. Sonra Emel'i aradım. O mikrop taşır dedi. Ya izin veriyorum dedim. Şey yapmayın. Gelsin üstte oturun dedim. Ne olacak? Takılıyoruz hala böyle.
Ya sizin o anınız çok tatlı. Onlar birlikte şov yaptıklarında hep böyle provalarının esprilerinden bahsediyorlar. Sizi de böyle kıskandırıyorlar hafiften. Sonra Emel Sayın'da, evet, siz bir şaka planlıyorsunuz değil mi?
Evet, evet. Niye evde prova yapıyorsunuz dedim. Ofiste uygun yerler var. Okuma provası yapıyorlar neticede. Yok, daha rahat ediyoruz dedi. Ben de takılıyorum devamlı. Ya ne var Emel'in evinden hiç çıkmıyorsun diye Şener'e. İyi oluyor filan diyor. Bir sabah ben 9'da gittim. Şener 10'da gelecekmiş. Pijama filan götürdüm, buldum bir yerlerden. Evi dağıttık. Akşamdan kalma bir düzen. İçki bardakları, şişeleri. Şener geldi, evin halini gördü. Kül tabloları filan. Emel de bornozla şeyle çıktı, Robto Chamber'la falan çıktı. Kusura bakmaydı, kapıyı da geç açtı, biraz dağıttım akşam dedi. Şener hafif bozuldu. Tanıdık mı bari dedi. Ondan sonra söyleyemem falan derken kim geldi? Emoş diye ben çıktım. Banyodan ağzımda diş fırçası pijamayla. Şener yere düştü direkt.
Ya çok tatlı anılar yani, bizim tanıdığımız, evet, insanlar hakkında böyle ara ara anılar dinlemek gerçekten çok hoş. Bu arada siz de bugünlerde hafiften sanat yapıyormuşsunuz galiba. Bir atölyeniz var orada değil mi? Podima'da.
Ya bu, buna sanat demek çok ayıp olur ya. Yani oyalanıyorum.
Ama zaten ama ismi öyle bir şey değil miydi İtalyanca? Arte Povera.
Arte Povera, bravo. Arte Povera. Bu Kulunis diye bir sanatçı, ilk galiba Köln'de yanılmıyorsam işte bir sergi, ekspozisyon falan diyor. Yıllar önce bir at harasına davetiye yolluyor. Orada atlar duruyor böyle, 11 tane at. Bu diyor işte, sergi bu. Falan buradan işte Arte Povera, züğürt sanatı diye tercüme ediyorum ben. Bir de şeyde Londra'da Affordable Art Fair, yani alma gücünüz olan sanat fuarları var. Ekonomik olarak zorlamayacak. Çok hoş fuarlar. Bir tarihte o fuarı gezerken bir İrlandalı sanatçının Suyun Sürüklediği Şeyler diye bir sergisini, öyle bir şey kurmuş atölyesinde, yaptığı basit. Denizin, ırmakların sürüklediği tahta parçaları, taşlar. Yani burası da Podima çok uygun yani. Kuzulu Dere, işte Tuna Nehri Karadeniz'e akıyor. Karadeniz'den fırtınayla kumsala vuruyor. Büyük fırtına sonrası kumsala iniyorum. Tahta parçaları, işte taşlar topluyorum. Onları mümkün olduğu kadar doğal şekillerinde, öyle bir şeyler yapıyorum işte. Yani biraz işte kütüklerle, kütüphane, kitaplık falan böyle bir şeyler yapıyorum. Şu anda da atölyemdeyim zaten. Bir ormanın içine bir atölye yaptım.
Podima'da anladığım kadarıyla siz bir sanat ortamı oluşturmuşsunuz değil mi?
Ya ben bir yere gidince öyle bir şey oluyor. Böyle bir sosyal şeyim kuvvetli herhalde, çekim.
Tabii.
Böyle bir yere gidince ben etrafım şey, Gümüşlük'te de öyle. Mesela bir motel gibi bir yerde bir oda tuttum falan derken işte Ömer Vargı bizim yönetmen. Hı-hı. O bir oda tuttu. Ece Yörenç orada senarist. O bir odayı tuttu. Hande Altaylı, Fatih Altaylı bir odaydı. Hep oraya toplandık şimdi. Burada da ben bu evi yaptıktan sonra işte Emel Sayın geldi, öbür evi aldı. Sezen Aksu geldi, bir evi aldı. Sonra o bağışladı gerçi. Öyle toplanıyor insanlar.
Sizin evet. Evinizin mimarı da galiba Erol Emel Evgin çifti mi?
Evet evet.
Çok enteresanmış. Evet. O bile hoşmuş yani, okudum da çok hoşuma gitti. Keşke buraya gelenlere bir ağaç dikseydim, diktirseydim, anı defteri yapsaydım. Hani Uzay'ın, Mehmet Tuna'nın, Onla Tunç'un birer ağacı olsaydı diye.
Yani aslında bazılarının var. Onla'nın bir barı var, Onla Bar diye ormanın içinde. Hı hı. Ondan sonra Mehmet Tuna'nın var çam ağacı. Ama her gelene yapsaydım, bir de bir anı defteri olsaydı çok hoş olurmuş. Artık fotoğraf da yok. Eskilerden şimdi fotoğrafları topluyorum. Bu bir fırsat oldu. Çok hoş fotoğraflar buldum gelen giden. Çok değişik insanlar. Şaşırıyorum, unutmuşum kimler gelmiş buraya diye. Gençlik yıllarında böyle bir yılbaşı 35 kişi saydım evin içinde. Çiçek Arif, Sertap Erener, Levent. Herkes bir alemdi yani. Oturdan da kalabalık seviyorum. Şimdi daha ufak gruplar burada, sohbet etmek. Biraz yoruldum demek ki.
Peki eşiniz de sizin gibi biri mi? Gülen.
Evet evet, o da sosyal yönü çok kuvvetli, dostluklara çok önem veriyor.
Şimdi ben kitabı ilk aldığımda böyle okurken dedim ki niye ismini acaba Yorma Birader koymuşlar? Yani biliyorum başkalarından, Yorma Birader, yormayı siz çok kullanıyorsunuz. Deniz var, tekne tutkunuzu da biliyorum. 15 yıl tekneniz de olmuş vesaire, ama yine de içi bir dönemin eğlence hayatını anlatıyor ya. Keşke başka bir kapak olsaydı falan dedim. Bence çünkü dönem çalışan herkesin edinmesi gereken bir kitap. Herkese de tavsiye ediyorum. Sonra Yorma Birader felsefesini okuyunca yani o kadar bayıldım ki, siz o anınızı anlatır mısınız? Bir kere Mehmet Yılmaz'la, gazeteci, o da konuğumuz oldu çok sağ olsun, benim de eski patronum. Evet. Bir arkadaşlığınız var, teknede bir gün geçiriyorsunuz. Bir o yorma felsefesini anlatın, hatta yürüyüşlerinizi ve o erkek gruplarınızı da anlatın. Rock Roka grubunuz varmış, babanızın Pala Bıyıklılar var, şimdi Karısını Sevenler Derneğiniz var. Hep bir işleriniz var yani.
Evet. Şimdi yorma, yani aslında bütün hayatım boyunca benim hep yorucu ortamlardan kaçarım. Hı hı. Çok sosyal olmama rağmen çok huyluyumdur. Huysuz diyorlar bana. Bence huyluyum ben. Huylarım var. Ya bir yere yemeğe gideceğimiz zaman kimlerin olduğunu bilmek isterim. Kafama uymayan birisi varsa gitmem. Hı hı. Birisi gelir oturursa da kalkar giderim yani. Hoşlanmadığım biri gelirse. Onun için huysuz diyorlar bana, ama öyle kimse çağırmaz yani bana sormadan kimseyi. Bir gün dedeyiz yine Yalı Çiftlik'te, bir koy var çok güzel Mehmet'le, ve biz Mehmet'le çok iyi tatil yaparız. Yürüyüşler olsun, tekne seyahatleri, yormayız hiç yani. O kitabını alır okur, ben kitabımı okurum, sonra bir işaretleşip bir kadeh içki koyarız. Konuşacağımız zaman da konuşuruz yani, öyle geçer günler. Yanımızda bir teknede bir tanıdığı birileri geldi. Mehmet onlarla konuştu. Sonra bir hanım bizim tekneye geldi. Tanıdığıymış, ressam galiba. Böyle sohbet ediyoruz. Denize atlıyor, devamlı konuşuyor. Ya bir şey ortamı yani, git gide o koyun, bütün o doğası şeyi falan başka bir şey olmaya başladı. Ondan sonra ben dedim ki ya çok yoruyorsun dedim. Nasıl dedi? Bak anlatayım dedim. Bir iki kadeh içmiştim herhalde, rahatladım. Ya bir kere dedim denize böyle güm diye atlama yani. Atladığın zaman bir sürü halkalar sahile vuruyor. Oradaki deniz böcekleri şeyde herkesi rahatsız ediyor. Yoruyorsun dedim. Denizi yoruyorsun. Böyle dedim, denize ufak süzüleceksin. Böyle çapur çupur kulaş atmadan güzel suya bırakacaksın kendini. Akıntı varsa o yöne yüzeceksin akıntıya karşı. Böyle anlattım. Böyle dinlemeye başladı. Dinleyince ben coştum. Sonra denizden çıkıyorsun. Duşa saldırıyorsun dedim. Yani üstünde tuzlu su. Bırak önce tuzlu su bir aksın. O kadar su harcama. Teknenin suyu o kadar yelkenli tekne. O kadar büyük değil su haznesi. Önce tuzlu bir su süzülsün. Sonra ufak ufak şöyle bir vücudunun tuzunu al. Sonra havluya saldırma kardeşim dedim. Havlu dursun. Bir üstündeki su duş veya banyo yaptıktan sonra bir litre su oluyor insanın vücudunda. Havluyu indirme hemen dedim. Havlu yorulur. Ondan sonra öyle başladı. Havlu yorulursa atarsın kurumaz, güneş yorulur. Ya netice itibariyle yoruyorsun kardeşim dedim. Öyle bir yorma şeyi başladı ondan sonra.
Tam Mehmet Beylik'te felsefe aslında. Siz uzun yürüyüşler yapıyorsunuz. Mesela Oxford, Londra, işte İskoçya'da yürüdünüz galiba değil mi sonra?
Ya biz bir kere Thames Nehri'ni kaynağından denize dökülene kadar 2 Mayıs yani 2 ayrı etapta birincisi 180'di, ikincisi 135'ti. Demek ki 315 kilometre 2 etapta bir 10 gün bir 8 gün 18 günde toplam oraları yürüdük. Ondan sonra Spey Nehri'ni yürüdük. Bir Temmuz ayında Bodrum'dan kaçtık kalabalıktan. Spey Nehri'ni yürüdük. O da çok zevkli bir yürüyüştü. Sonra bir yürüyüşlerden ikincisinde Zafer Mutlu katıldı bize. Spain ikinci yürüyüşünde. Sonra ikimiz yürüdük Spey Nehri'ni. Sonra Burgon bölgesini Dijon'dan Lyon'a Ferrap bölgesini yürüdük. Jeffy Medina katıldı. 3 kişi yürüdük orayı. Sonra nereleri yürüdük başka? Ha Cornwall geç, evvelki yaz. Cornwall, İngiltere'nin güneyi, Galler'in güneyi. Atlas Okyanusu kuyusu. Orası biraz deniz kenarı, olağanüstü bir doğa. Ama biraz inişli çıkışlı zor bir parkur. Tayfun Beyazıt katıldı bize.
Evet, çok orayı severim onu.
Orayı yürüdük. Bir 9 gün yürüdük. O da sert bir yürüyüştü. Sonra New York'ta Hudson River'ı yürüyelim dedik. Zafer Mutlu, ben, Mehmet, Cüneyt de New York'taydı o zaman. Cüneyt Özdemir de katıldı. Ama orası hep özel arazi olduğu için tam kapitalizmin şeyi Amerika. Nehir kenarı hep özel mülk. Dolayısıyla yollardan yürümek zorunda kaldık. O tatsız bir yürüyüştü. Onun için Hudson River'ı değil de nehri bıraktık. Ormanlık alanlar bulduk. Oralarda yürüdük. O da macera. Bir sefer bir orman yürüyüşüne gittik. Ayı varmış o ormanda. Orada her yerde tabelalar. Ayı görürsek taş atın, işte yere yatmayın. Ya biz nereye geldik dedik ya. Bağırın, bağırın diye tabelalar var. Biz avaz avaz bağırarak gördüğümüz, yürüdüğümüz için hiçbir ayı bizi daha ayı buldu herhalde. Dört erkeğin
içine. Peki kimin aklına geldi? Niye yürüyorsunuz?
Vallahi bir, yani ben yürümeyi çok seviyorum zaten. Yani yazları da tekneyle gittiğim zaman işte Fethiye'de özellikle Hillside'dan Kayaköy, o civarlara orman yollarından yürürüm. Bodrum'dayken teknede bir yaz Türkbükü'nde kaldım teknede. Türkbükü böyle olmadığı dönemden bahsediyorum. Yani o Şipavi'nin olduğu yerde basit bir restoran vardı. Oraya Mustafa Labora işletiyordu. Tekneyi Ankara oraya bağlıyordum. Sabahları mesela çıkıp Torba'ya yürüyordum. Sonra arabayla dönüyordum. Podima'da da Çilingoz'a yürüyorum. Sonra bunu bir yürüyüş haline getirelim diye Mehmet'le bir proje yaptık. Filiz diye bizim bir kat direktörümüz var ofiste. Tüm planlamayı Filiz yaptı bir yürüyüşlerimizde. Yani mola vereceğimiz yerler, kalacağımız oteller hepsi Philips tarafından planlandı.
Vay.
Hmm. Biz her otelden ayrıldığımızda bir araba valizlerimizi alıp bir sonraki otele götürüyordu. Biz yürüyerek etap etap duruyorduk. Yani yiyeceğimiz yerler, mola vereceğimiz yerler, restoranlar, booking hepsi planlanmış, çok keyifliydi. Şeyde 2 kilo aldık. Burgonya'da 135 kilometre yürüyüp 2 kilo alıp döndük. Cornwall'dan da kilo alıp döndük. Ya Fransa yürüyüşü berbattı. Yani her yerde o kadar güzel şaraplar, yemekler var ki. İnanılmaz.
Mustafa Beyciğim, nasıl olunur? Bizim podcast'imizin klasik sorusu. Yani bu kadar yıl bu kadar değerli insanla çalıştınız. Sezen Aksu'dan Mazhar Fuat Özkan'a, Timur Selçuk'tan Emel Sayın'a, Şener Şen'e, Yavuz Turgul'a, dizi dünyası, İkinci Bahar, Çağan Irmak'la Issız Adam, pek çok proje, Dedemin insanları, farklı işler yaptınız. Nasıl olunur?
Şimdi bir kere mesleğini çok seveceksin. Ondan sonra mesleğinde kendini geliştireceksin mutlaka, donanımın. Yani bu uzun süre sürecek çim bambusu. Benim hayatıma çok benziyor. Çim bambusu öyle bir ağaç ki dikiyorsun, 5 yıl boyunca suyunu veriyorsun, gübresini veriyorsun. O böyle 50 santimlik boyunla, 60 santimlik boyunla öyle duruyor, hiç ilerlemiyor. 5 yılın sonunda 6. yılda birdenbire 25 metre boy atıyor. Sonra aslında o 5 yıl hiç büyümeyen dediğin çim bambusu toprağın altında müthiş bir kök salmış kendine. Ki o bir anda 25 metreyi çıktığı zaman hiçbir şeyden etkilenmiyordu. 40 yaşıma kadar deli gibi çalıştım ama kendimi geliştirmek için, bildiklerimi fazlalaştırmak için. Yani İtalyanca, İtalyan kültüre dahi kısa bir dönemde olsa gidip anlaşabileceğim kadar İtalyanca öğrendim. Yani her yönüyle 40 yaşıma kadar çok çabaladım. 40'ımdan sonra bambu gibi mesleğimde, ancak ondan sonra babam dahi 40 yaşıma kadar benim ne iş yaptığımı bir türlü kabullenemiyordu, anlamıyordu. Endişeyle bakıyordu bana. Yani olacak mı bu çocuk, adam olacak mı diye bakıyordu. Ondan sonra bütün o birikiminle, bütün o tecrübenle, yani şöyle söyleyeyim, yani bavul taşımak, bel boyluk yapmak dışında kendi mesleğimde de gişede bilet de sattım, kapıda bilet de kestim, her işi yaptım, yani her detayına girdim. Mesleğimin. Dolayısıyla ondan sonra ilerliyorsun. Ve bütün çok sağlam olursa başına ne gelirse gelsin, uzanların Rumeli Hisarı'nı almasından tutun da işte yaşadığımız depremler, onlar bunlar, bir sürü sektörde sıkıntı yaşadığın dönem oluyor. Ama kökün çok sağlam olursa bütün bu fırtınalarda çim bambusu gibi ayakta kalıyorsun. Yoksa öyle bir salkım söğüt gibi ufacık bir kökle boyalır gidersen, ben oldum dersen, ilk fırtınada dalların kırılır, sonra da gölden çürür gidersin. Biraz öyle bakıyorum hayata. Hangi meslekte olursa olsun insanlar kendini geliştirmeli, işini severek yapmalı. Adalet duygusu mutlaka ve mutlaka çok önemlidir. Adalet duygusu çok gelişmiş olması lazım. Bu ekip çalışması, birlikte çalıştığın insanlar için çok çok önemli. Takipçi olmak her meslekte çok önemlidir. Bana Egemen Bostancı'nın öğrettiği en önemli şeydir. Yani birine bir görev verdiğiniz zaman onun yapılıp yapılmadığını mutlaka takip etmek lazım. Başarı olmak için detay çok önemlidir. Ayrıntıda, başarı ayrıntıda gizlidir. Yani detay, detay, detay. Ben Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı yaptığımız zaman Osman Şengezer'in final sahnesinde bütün kıyafetler sarı siyahtı. Öyle bir finalle kapanıyordu. Görkemli bir finaldi. Bir de Şan Tiyatrosu'nun sahnesine iki kapak açılıyordu. Çadır Tiyatrosu olarak kapandığı için o kapaklar kapanıyordu. Ve o kapaklar kapandığı zaman da sarı siyahtı. Orada dekorcular mavi tulumla çıkıyordu. Onların hemen ertesi günü sarı siyah. Dekorcunun sarı siyah tulum giymesine. Hemen. Yani mesela Açık Hava Tiyatrosu vesaire bir yerde bez asılır, barkovizyon için falan mesela onların iplerinin mutlaka siyah olması gibi inanılmaz detaylarla kan kusturur insanlar ama o ayrıntılar çok önemlidir.
Ya yani, şahane.
Yani ben bir yemeği bir tabağa koyarken pişen yemeğe göre tabak seçerim. Yani huyluyumdur.
Ya tabii ayrıntıcı olmak şart. O kadar güzel özetlemişsiniz ki zaten. Yani bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Gençlere tavsiye ediyorum. Bu dönemleri yaşamış olan insanlara tavsiye ediyorum. Dönem çalışanlara bir kez daha söyleyeyim tavsiye ediyorum. Çünkü ayrıntılar, çok güzel hikayeler, bilmediğimiz anekdotlar var. Yorma birader, tekrar söyleyeyim. Doğan Kitap'tan Selin Ongun'un şahane söyleşisi Mustafa Oğuz ile. Mustafa Oğuz anlatıyor. Türkiye'nin Neşeli Günleri. Çok çok güzel bir kitap. Kitabın bir yerinde de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Egemen Bostancı benim hayatımı şekillendiren 10 madde kattı bana diyorsunuz. Yorma, dinle, adil ol, duruşun olsun, hayal kur, çalış, takipçi ol, yarat, yaşa ve sev.
Evet.
Ya çok güzeller ve siz bunların hepsini uygulamışsınız. Çok güzel dostluklar kurmuşsunuz. Dostluk kurduğunuz insanlarla iş de yapmışsınız. İş yaptığınız insanlarla dostluklar kurmuşsunuz ve güzel bitirmeyi, güzel ayrılmayı, güzel ilişki sürdürmeyi bilmişsiniz. Bu çok önemli. Ya bugün yapamadığımız şeylerden biri gibi duruyor. Ve kitabın bir yerinde de bahsediyorsunuz. O gün o günkü ortamda insanlar sol sağ ayrılıklar vardı ama gerçek hisler vardı diyorsunuz mesela.
Evet.
Bu da çok önemli. Yani gerçekten hissettikleri yerdeydi. Çıkar için insanlar bir yerde olmuyorlardı. Bir yerdelerse ya da asla ayrılıyorlarsa, değil mi?
Asla öyle değildi, evet.
Evet, çok güzel bir dönem anlatmışsınız. Hakikaten bu kadar dönem yaşayan bir insan olarak o günleri neşeli, bugünleri daha az neşeli olarak görmek çok üzücü ama anılarınızı dinlerken çok keyif aldım Mustafa Beyciğim. Çok da güzel anlattınız bize. Nasıl olunur formülleriniz de çok güzel. Biz tabii ki bir yayına koca bir hayatı 40 küsur yılın tecrübesini sığdıramayız ama sizi böyle oradan rahatsız ettim. Horozlarla, tavus kuşlarıyla, köpeklerle atölyenizde bizimle konuştunuz. Umarım dinleyicilerimiz de sevecek. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Çok sağ olun.
İyi karantinalar.
Çok sağ olun hepimiz için.